إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, bugün mübarek Ramazan ayının başlaması münasebetiyle tefsir dersine bu haftalık ara verip Ramazan'la ilgili konuşmak istiyorum. Allah Azze ve Celle insanoğluna yeryüzünde bir medeniyet kurma vazifesi verdiği için bu medeniyeti kuracak olan insan denen varlığın nefsinin terbiye edilmesi gerekiyordu. Yeryüzünde güç ve kuvvet eline geçtiği zaman Allah'ın dediği değil benim dediğim olur dememesi için, haddini aşmaması için, kendini bir şey zannetmemesi için, spermden yaratıldığını, çamurdan yaratıldığını unutmaması için, elbette nefsinin terbiye edilmesine ihtiyacı var. Nefsi terbiye edilmemiş olanlar, güç ve kuvvet ellerine geçtiğinde, Allah'ın halifesi olduklarını unutur ve benim dediğim olur demeye başlarlar. Çamurdan yaratıldığını unuturlar. Sperimden meydana geldiğini unuturlar. Güç ve kuvvet ellerine verildiyse, imtihan olsun diye Allah Azze ve Celle onlara gücü kuvveti verdiğinde kendilerinden bilmeye başlarlar. Ve bizim dediğimiz olacak demeye başlarlar. İşte güç ve kuvvet eline verilmiş olanlar bu noktaya gelmesinler diye, böyle olmasınlar, kulluklarını unutmasınlar, sperimden yaratıldıklarını unutmasınlar, Allah'ı unutmasınlar, kendilerinin acziyetini unutmasınlar, hiçbir şey bilmediklerini, aciz varlıklar olduklarını unutmasınlar diye Allah Azze ve Celle onlara bir takım ibadetleri emreder. Her ibadet insanı bir yönden kemale erdirir. İnsanın kemale ermesi içindir. Namaz insanı bir yönden eğitir. Zekat başka bir yönden eğitir. Oruç başka bir yönden eğitir. Hac başka bir yönden eğitir. Cihat başka bir yönden eğitir. Tüm ibadetler insanı kemale erdirmek için üzerine düşen vazifeyi yerine getirirler. Namaz kılan insan bir bakıma asker gibi olur. Müminler bir araya toplanırlar ve asker gibi saf saf olurlar. Önlerinde bir imam olur. Hepsi o imam Allahu Ekber demeden eğilmezler, doğrulmazlar. Onun komutuyla hareket ederler. Kış yaz demezler, günde 5 defa abdest alırlar, namaz kılarlar. Bir bakıma asker gibi olmayı öğrenirler. Bütün ibadetler insanı cihada hazırlamak içindir. Asıl maksat o idi. Allah'a yaklaşmak ve Allah'a yaklaşmış olan bu kulun Allah için mücadele edebilecek hale gelmesi. Allah'a yaklaşan insanlar Allah için mücadele edebilecek hale gelirler. Nefislerini terbiye etmiş olan insanlar Allah için mücadele edebilecek hale gelirler. Aksi halde nefisleri terbiye olmamış, Allah'a ibadet yapmak suretiyle Allah'a yaklaşmamış olanlar hem marifetullah'ın, muhabbetullah'ın lezzetine erememiş olurlar, ondan mahrum kalırlar. Hem de kemale ermezler ve bedenlerini Allah yolunda koşturamazlar. Bu yolda mücadeleye katılamazlar. O fedakarlığı gösteremezler. Çünkü nefislerini terbiye etmemişlerdi. İbadetler insana bunun için emredildi. Allah için mücadele edebilecek, zamanını verebilecek, enerji harcayabilecek, Allah için malından verebilecek, belki canını ortaya koyacak, belki canını da verecek. Böyle bir insanın meydana gelmesi isteniyordu. Allah Azze ve Celle mükemmel bir varlık yarattı. O mükemmel varlığın da kemale ermesini istedi. Namaz olmadan insan nasıl kemale erebilir ki? Rabbine yaklaşmadan, ona secde etmeden, onun büyüklüğünü kabul etmeden, onun kendi üzerindeki haklarını kabul etmeden ve ona teşekkür etmeden nasıl Rabbine yaklaşabilir, nasıl kemale erebilir ki? Kemale ermek isteyenler için ibadetler yol göstericidir. Kim kemale ermek istiyorsa, Kur'an ve sünnette tayin edilmiş olan bütün ibadetleri yapmak zorunda. Onları yapmadan ben kemale ererim demek, boş konuşmaktan başka bir şey değildir. Namaz kılmadan da kemale erilir demek, oruç tutmadan da kemale erilir demek, malımdan vermeden de ben kemale ulaşabilirim diye düşünmek, Allah yolunda terlemeden, yorulmadan, ayakları tozlanmadan kemale erişirim demek boş konuşmaktır. Bedensel bir takım ibadetler yapmadan, mali bir takım ibadetler yapmadan insan kemale asla eremez. İstedikleri kadar bazı insanlar nefsim temiz desinler, kalbim temiz desinler. Bu bir iddiadan başka bir şey değildir. Gerçekçi olmayan bir iddiadır sadece bu. Kalpleri temiz değildir, nefisleri temiz değildir ama öyle olsaydı bile Allah Azze ve Celle Allah olduğu için ibadete layıktır. İlla da kalbimizin pis olması gerekmiyor. Melekler bizden daha temizdirler, nefisleri de yoktur. Onları günaha teşvik eden bir nefse sahip değiller. Ama buna rağmen onlar da Rablerine ibadet ederler. Hem de yaratıldığı günden beri şu ana kadar başını secdeden kaldırmamış olan melekler var. Onlar Allah'a secde etmekten zevk alırlar. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin kudretini, ilmini, onun yüceliğini anlamışlardır. Onu anlayanlar ona secde etmekten zevk duyarlar. Onu anlayanlar onun için aç kalmaktan zevk duyarlar. Rablerini razı etmek için yol ararlar. İnsan yükselmek ister. Allah Azze ve Celle de bu ibadetlerle insana yol gösterir. Yükselmek mi istiyorsun ey insan? Yükselmek istiyorsan o zaman yapman gereken budur. Bu ibadetleri yaparak yükselebilirsin. A vitamini, B vitamini, C vitamini. Her ibadet insan için bir vitamin. İnsanın bir yönünü tamamlar. Dolayısıyla nasıl ki insan tüm vitaminleri almadan sağlıklı olamazsa, tüm ibadetleri yerine getirmeden de kamil bir insan ortaya çıkmaz. Allah Azze ve Celle işte bunun için çeşit çeşit ibadetler yarattı. Sadece namaz emredilmiş olsaydı insan kemale eremezdi. Namaz ile belki asker gibi olabilirdi. Secde ile Allah'a yaklaşmış olurdu. Bir takım faydalar temin ederdi. Namazın hikmetleri ne ise belki o hikmetlere ulaşırdı. Fakat sadece o hikmetlere ulaşmakla insan kemale ermiş olamaz. İşte onun için Allah Azze ve Celle tüm ibadetleri bedeni ibadet olarak tayin etmedi. Bazı ibadetler bedeni ise bazı ibadetler de mali olması istenildi. Zekat vermeden insan nasıl olur da Allah için bir şeyler, malından bir şeyler feda etmiş olabilir? Malından bir şeyler vermeden insan nasıl kemale erebilir? O yönünü insan nasıl tamamlamış olabilir? Her yönden eğitime ihtiyaç var. Namaz matematik dersi ise, oruç kimya dersi gibi. Oruç kimya dersi ise, zekat tarih dersi gibi. Her birisi bir ders gibi insanı bir yönden olgunlaştırır, insanın eksiklerini tamamlar. Allah Azze ve Celle namaz ile kulunu kendisine yaklaştırır. Oruç ile de hem kulunu kendine yaklaştırır, hem de aynı zamanda kulun kendi acziyetini anlamasını sağlar. İnsan kendi acziyetini anlamadığı müddetçe adam olamaz. Kendisini çok bir şey zannettiği müddetçe adam olamayacaktır. O yüzden Kur'an-ı Kerim daha ilk ayetlerinde peygamberimize vahiy başladığı zaman İkra bismi rabbikellezi halak, halakal insane min alak diye başladı. Oku, yaratan Rabbinin adıyla o insan alaktan yarattı. Bir spermle yumurtanın birleşmesinden yarattı. Embriyodan yarattı sizi. Bunu unutmayın demek istedi. Hiç olduğunuzu unutmamalısınız. Kendinizi bir şey zannettiğiniz müddetçe azgınlaşırsınız. Güç ve kuvvet elinize geçtiğinde, mal ve makam sahibi olduğunuz zaman azgınlaşırsınız. Kendinizi kontrol edemezsiniz. İşte onun için alaktan yaratıldığımızı unutmayalım diye Allah Azze ve Celle daha ilk ayetlerinde alaktan yaratıldığımızı bize ifade etti. Unutmayalım diye. O yüzden Kur'an buyuruyor وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Ey insanlar, içinizden bir kısmı Allah'ı unutanlar gibi olacak. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Eğer Allah'ı unutacak olursanız فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah da size sizi unutturur. Spermden yaratıldığınızı unutursunuz. Çamurdan yaratıldığınızı unutursunuz da kendinizi bir şey zannetmeye başlarsınız. İşte o zaman yeryüzünde bir firavun olursunuz. Bir karun olursunuz. Firavunlar kimdir? Spermden yaratıldığını unutmuş, güç ve kuvvet kendisine emanet olarak verilmiş, mal ve makam kendisine emanet olarak verilmiş, ama o bunu anlayamamış, bütün bunları kendinden bilmeye başlamamış. Ve yeryüzünde benim dediğim olur demeye başlamış olan insan, kendisinden bilen adam, insanların kendisine kul köle olmasını isteyen, kendisinin kulluğunu unutmuş olan adam, Allah'ın kendisine kendini unutturduğu adam, spermden yaratıldığını unutmuş olan adam, Allah Azze ve Celle Allah'ı unutmanın cezası olarak ona kendisini unutturur. Ve bu şekilde bu insan yeryüzünde mal ve makam sahibi olduğu zaman artık firavunlaşacaktır. Firavun dediğiniz kim ki? Allah'ın dediği değil benim dediğim olur diyen adam işte firavunlaşmıştır. Bunlar ben kazandım diyen adam işte karunlaşmıştır. Bunlar tarihte kalmış şeyler değil.
Bugünün de firavunları olacaktır, Karunları olacaktır. Her dönemin firavunu var, Karunu var. Bunların bu hale gelmesi kendilerinin aciz bir varlık olduğunu unutmaktan kaynaklanır. Allah'ı unutanlara Allah da kendilerini unutturur. Kendisini unuttuğu zaman aciz bir varlık olduğunu da unutur. Aciz bir varlık olduğunu unuttuğu zaman işte o zaman firavunlaşır, karunlaşır. İşte onun için Allah Azze ve Celle orucu emreder. İnsan oruç tuttuğu zaman kendisinin aciz bir varlık olduğunu anlar. Bir hiç olduğunu anlar. Bir damla suya ne kadar muhtaç olduğunu anlar. İradenin de kıymetini anlamış olur. Allah insana neden irade vermiştir, bunun sebebini, hikmetini anlar. Bu şekilde iradesinin farkına varmış olur. Eğer iradesini zorlayacak olan bir takım ibadetler emredilmiş olmasaydı, zekat gibi, oruç gibi, namaz gibi bir takım ibadetler emredilmeseydi iradesinin farkına da varamayacaktı. Kendisine verilmiş olan o silahın farkına varmayacaktı. Kendisini belki silahsız zannedecekti. Herhangi bir olay karşısında hemen teslimiyet gösterecek, sabır gösteremeyecekti. Sabretmeyi öğrenir. İradesini kullanmayı öğrenir. Kendisine verilmiş olan bir takım duyguların farkına varır. Allah için aç kalmanın lezzetini anlamaya başlar. Nasıl ki mesela bir insan sevgilisi uğrunda bir takım sıkıntılara katlanır. O sıkıntılara katlanırken de bir taraftan sıkıntı çekiyor olsa bile bir taraftan da mutludur. Çünkü sevgilisi uğrunda onlara katlanmaktadır. Ve sevgilisine yarın söyleyecektir. Senin için şöyle şöyle şeyler yaptım diyecektir. Onu düşünür. Sevgilisiyle karşılaşacağı anı düşünür. Ona onun için yaptıklarını anlatacağı anı düşünür. Ve onunla mutluluk duyar. Senin için şunları şunları yaptım derim, ona anlatırım diye düşünür. Bu onun için bir mutluluk kaynağı olur. İşte Allah Azze ve Celle için bir takım sıkıntılara katlanmak, kıyamet gününde Allah ile karşılaştığı zaman ya Rabbi senin için şunlara ve şunlara katlandım diyebilmesi için bir fırsat verir kendine. Bir taraftan sabrı öğrenirken, bir taraftan kendinde var olan bir takım duyguların farkına varır. Allah için aç kalmanın, sıkıntı çekmenin farkına varır. O duyguları depreşir. Ve bir taraftan açtır, susuzdur, başı ağrımaktadır. Fakat diğer taraftan Rabbim bunlar senin için demektedir. Onun mutluluğunu yaşamaktadır. Kıyamet gününde Rabbim bana mükafatımı verecek der. Onun mutluluğunu yaşar. İradesinin kuvvetlendiğinin farkına varır. Onun mutluluğunu yaşar. Sadece fakirlerin halini anlamak için değil yani. Sadece fakirlerin halini anlamak için olmadığı gibi, sadece sağlıklı olmak için de değil, esas itibarıyla fakirlerin halini anlamaktan çok daha önemlisi insanın kendini anlamasıdır. Oruç insana kendini öğretir, aciz bir varlık olduğunun farkına vardırır. İşte o zaman gücün ve kuvvetin kendisinden olmadığını anlar. Mal ve makam sahibi olduğu zaman firavunlaşmaz, azgınlaşmaz, karunlaşmaz. Benim dediğim olur demez. Kendisinin bir hiç olduğunu bilir. Onu hiçbir zaman unutmaz. Çünkü aç kaldığı zaman ne kadar aciz bir varlık olduğunu anlamıştır. İşte Allah Azze ve Celle insana bu şekilde kendinin acziyetini göstermek için böyle ibadetler emreder. Uyku verir insana. Uyku insana kendisinin acizliğini de hatırlatır. Bazen kalkamazsınız. Gözünüzü açamazsınız. Acizliğinizi anlarsınız. Bazen hastalık verir insana. Bir mikroba yenik düşer. İnsan bu şekilde acizliğini anlar. Allah Azze ve Celle sürekli olarak insana acizliğini öğretmek ister. Nefsini terbiye edebilsin diye. Çünkü nefis kendini çok güçlü hisseder. İnnen nefse le emmâretun bissû illâ mâ rahime rabbi. Yusuf suresinde buyurulduğu gibi nefis kötülüğü emreder. Rabbimin rahmet ettiği nefisler hariç, onlar sadece kötülüğü emretmez. Kötülüğü emretmeme noktasına gelmiş olan nefisler de var yani. Bu şekilde Allah Azze ve Celle kullarının nefislerini terbiye eder. O nefsi emmareden onları kurtarır. Bir takım ibadetleri emretmek suretiyle. Bizden evvelki ümmetlere de aynı ibadetler emredilmişti. Miktarlarını tam olarak bilemiyoruz. Onlara da namaz emredilmişti. Ama kaç rekattı, günde kaç defaydı tam olarak bilemiyoruz. Onlara da oruç emredilmişti. Ya eyyühellezine amenu, kutibe aleykumus siyam, kema kutibe alellezine min kablikum, leallekum tettekun. Ey müminler, sizden evvelkilere oruç yazıldığı gibi, yani farz kılındığı gibi size de yazıldı. Ta ki bu şekilde takva sahibi olabilirsiniz diye, takvaya erişebilirsiniz diye, ittikaya erişebilirsiniz, Allah korkusuna ulaşabilirsiniz ve haramlardan kendinizi koruyabilecek bir iradeye sahip olabilirsiniz diye. Sizden evvelkilere emredildiği gibi size de emredildi. Demek bizden evvelkilere de emredilmiş. Çünkü onların da nefislerinin terbiye edilmesi gerekiyordu. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Nefsini terbiye eden kurtulmuştur. Nefsini tezkiye eden kurtulmuştur. Dolayısıyla bütün ümmetlerin aynı eğitimden geçirilmesi gerekiyordu. Sadece bizim değil, bütün ümmetlerin aynı eğitime ihtiyacı vardı. Onun için Allah Azze ve Celle bizden evvelkilere de aynı ibadetleri emretmişti. Çünkü insan nefsi aynı yollarla terbiye edilir. Bütün nefislerin, bu ümmetin de bizden evvelki ümmetlerin de nefislerinin terbiye edilebilmesi namaz ile mümkündü. Oruçla mümkündü, zekatla mümkündü. O yüzden Allah Azze ve Celle bütün ümmetlere bu ibadetleri emrediyordu. Canından bir şeyler ortaya koymadan, bir şeylerini feda etmeden, yemesi mümkün olduğu halde Allah için yemeği terk etmeden nasıl Allah'a yaklaşılır? Nasıl insan sabrı öğrenebilir? Nasıl iradesini kuvvetlendirebilir? Nasıl şeytana karşı ve nefsine karşı mücadelede başarılı olabilir? İşte bunu başarabilmesi için bu ibadetler emredilmişti. Ey müminler, sizden evvelkilere de aynı ibadet emredildi. Bu sıyam denilen ibadet, oruç ibadeti sizden evvelkilere de emredildi. Çünkü onların da nefisleri vardı ve çünkü onların da nefsinin terbiye edilmesi gerekiyordu. Çünkü Allah bütün peygamberleri yeryüzünde bir medeniyet kurmak için görevlendirmişti. Medeniyeti kuracak olanların nefislerinin terbiye edilmesi lazım. Medeniyeti kuracak olanlar kendilerinin hiç olduğunu anlamaları lazım. Güç ve kuvvet onlara verildiği zaman yeryüzünde biriler hükümdar, biriler vali, biriler komutan haline geldiği zaman, o güce kuvvete ulaştıkları zaman benim dediğim olur dememeleri için, diktatör olmamaları için nefislerinin terbiye edilmesi lazımdı. O yüzden evvelki ümmetlere de bu ibadet emredildi. Keme kutibe ifadesinden anlıyoruz ki sizden evvelkilere yazıldığı gibi, demek ki bizden evvelkilere de bu şekilde yazılmış. Yani nasıl ki bize Ramazan farz kılındıysa onlara da farz kılınmış. Yani onlara sadece tavsiye edilmemiş, bize farz kılındığı gibi onlara da farz kılınmış. Demek ki hüküm aynı şekilde gelmiş. Onların da aynı ibadete ihtiyacı olduğu için onlara müstehap kılınmamış, onlara mendup kılınmamış, onlara sünnet kılınmamış. Demek onlara da vacip ve farz kılınmış. Kema kutibe buyuruluyor çünkü. Sizden evvelkilere farz kılındığı gibi, bizden evvelkilere farz kılınmış demek ki. Sizden evvelkilere yazıldığı gibi, demek ki bizden evvelkilere bize yazıldığı gibi yazılmış. bize farz olarak yazıldığına göre demek ki onlara da farz olarak yazılmış. Bize bir ay olarak yazıldığına göre demek ki onlara da bir ay olarak yazılmış. Bize hiçbir şey yememek ve içmemek emredildiğine göre demek ki onlara da o şekilde emredilmiş. Bize Ramazan ayında emredildiğine göre demek ki onlara da Ramazan ayında emredilmiş. Çünkü kema kutibe alellezine min kablikum buyurulmuştur. Sizden evvelkilere yazıldığı gibi, sizden evvelkilere ne şekilde yazıldıysa size de aynı şekilde yazıldı. Yani ey müminler, yalnız size yazıldığını zannetmeyin. Bu zor ibadetin sadece size emredildiğini zannetmeyin. Bütün ümmetlere yazıldı, bunu unutmayın ve ona göre düşünürseniz size çok zor gelmeyecektir. Eğer bir zorluk bütün bir topluma yayılmış ise o zorluk insana çok zor gelmez. Yalnızca sizin başınıza geldiyse çok daha zor gelir. Mesela eviniz başınıza yıkılsa o çok daha zordur, ama büyük bir deprem olsa, on binlerce insan ölse, evet o da zordur ama birincisi kadar zor gelmez. Büyük bir insan toplumuna gelmiş olan bir musibet ya da bir imtihan sizin de başınıza gelecek olsa çok zor gelmeyecektir. Çünkü başkalarının da başına gelmiştir. Mesela yalnızca sizi askere götürselerdi, başkalarını götürmeselerdi çok daha zor gelirdi. Ama herkes askere götürüldüğü için insana çok zor gelmez. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle bize haber ediyor. Siz yalnızca size farz kılındı zannetmeyin. Sizden evvelkilere de farz kılınmıştı. Yalnızca size bir ay farz kılındı zannetmeyin. Sizden evvelkilere de o şekilde farz kılınmıştı. Size yeme ve içme yasak edildi. Yalnız size yasak edildi zannetmeyin. Sizden evvelkilere de aynı şekilde yasak edilmişti. Ama şu anda onların kitaplarında bu emri göremiyoruz. Tevrat'ta, Zebur'da ve İncil'lerde böyle bir talimat göremiyoruz. Halbuki bütün dinlerde bu emredilmiş idi. Eski Mısır'da da oruç vardı. Eski Yunan'da da oruç vardı. Eski Roma'da da oruç vardı. Eski Hindistan'da da oruç vardı. Hatta bugünkü Hintliler hala bile oruç tutmaktadırlar. Fakat kitaplarını değiştirmiş olanlar, her şeyi değiştirenler elbette ki bu hükmü de değiştirdiler. Tevrat'ta Allah Azze ve Celle orucu emretmiş olduğu halde, Zebur'da ve İncil'de Allah Azze ve Celle emretmiş olduğu halde, kitabı değiştirenler, peygamberleri öldürenler elbette ki bu hükmü de değiştirdiler. Şimdiki Tevrat'ta orucun emredildiğini göremezsiniz. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın 40 gün oruç tuttuğunu görürsünüz. Oruç tutanların övüldüğünü görürsünüz. Fakat orucun emredilmediğini de görürsünüz. Aynı şekilde İncil'lerde de orucun emredildiğini göremezsiniz. Sadece oruçluların övüldüğünü görürsünüz. Halbuki Allah Azze ve Celle onlara da emretmiş idi. Bize nasıl emredilmiş ise onlara da aynı şekilde emredilmişti. Fakat değiştirdiler. Bu ayet sizden evvelkilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı ayeti. Bizden evvelkilerin kendi şeriatlarını bozduklarını da göstermektedir bize. Demek ki onlara da aynı şekilde emredilmiş ama onlar bozmuşlardır. Bir takım din adamları çıkıp dinin ruhunu alalım dediler. Şekline önem vermediler. Dinin sadece inanç kısmına ağırlık verelim dediler. İnancı da bozdular. Sonra şeriatına önem vermediler. Şeriatını da bozdular. Farzları farz olmaktan çıkardılar. Haramları da haram olmaktan çıkardılar. Hristiyanlığı bozan Pavlos'un yaptığı gibi, şeriatı kaldıran ve dinin içerisine teslisi koyan Pavlos'un yaptığı gibi, Hazreti İsa Aleyhisselam'a da tevhid akidesi verilmiş, La ilahe illallah ona da öğretilmiş ve o da ümmetine o tevhid akidesini öğrettiği halde, daha sonraları Pavlos'ların yüzünden nasıl ki teslis, baba, oğul ve kutsal ruh anlayışı, üç tane ilaha inanma anlayışı Hristiyanlığa sokulduysa, aynı şekilde oruç da bozuldu, şeriat kısmı da bozuldu, hiçbir haramı bırakmadım. Aklı sıra böylece insanların daha fazla Hristiyanlığa meyledeceğini düşünüyordu belki de. Daha fazla insanın Hristiyanlaşabilmesi için Hristiyanlığı kolaylaştırmak gerektiğine inanıyordu belki de. Fakat bu şekilde Hristiyanlığı bitirdi. Hazreti İsa'nın getirmiş olduğu tevhid dinini bitirdi. İnancını bitirdiği gibi şeriat kısmını da bitirdi. Farzları da bitirdi, haramları da bitirdi. Muamelatla ilgili, hayatla ilgili kanunlarını da kaldırdı, onları da bitirdi. Allah Azze ve Celle bu ayetiyle bize geçmiş dinlerin aslında din kısmının aynı olduğu gibi şeriat kısmının da birçok noktasının aynı olduğunu ifade etmiş oluyor. Hatırlarsanız Şura suresini anlatırken de söylemiştim. Allah Azze ve Celle Hazreti Nuh'tan itibaren Nuh'a emrettiğimizi, İbrahim'e emrettiğimizi, Musa'ya ve İsa'ya emrettiğimizi, dinden onlara emrettiğimizi size de emrettik buyurmuş idi. En akimuddin, onlara bu şekilde emredilmişti. Dini hayata hakim kılacaksınız. Dini yeryüzüne hakim kılacaksınız. Onlara bu şekilde emretmiş idik. Size de aynı şeyi emrediyoruz buyurulmuş idi. Burada da Allah Azze ve Celle sizden evvelkiler orucu emrettiğimiz gibi size de emrediyoruz buyuruyor. Böylece yalnızca din değil, inanç esasları değil, aynı zamanda farzların da birçoğunun aynı olduğu, haramların da birçoğunun aynı olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Ama şu andaki kitaplarda onları göremediğimiz zaman, Kur'an bize demiş oluyor ki şu andaki kitaplarında bunları göremezseniz, bunlar yok zannetmeyin, bunlar onlara da emredilmişti. Fakat onlar, peygamberlerini öldürenler, kitapları değiştirenler bu hükümleri de değiştirdiler. Onlara da bir ay olarak emredilmişti. Sıcak mevsimlere denk geldi şu anda olduğu gibi. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarına denk gelince oruç, o zaman düşündüler. Kendi kendilerine kararlar veriyorlar. Dini değiştirmekten korkmuyorlar. Düşündüler, konsiller topluyorlar. Konsillerde kararlar alıyorlar. 325 senesine kadar Hazreti İsa'nın tanrılığı konusunda tartışma yapanlar, 325 senesinde konsil toplanıyor ve konsilde karar alıyorlar ve artık İsa'nın tanrılığına kesin karar veriyorlar. Aradan 50-60 sene geçiyor, Hazreti Meryem'in de tanrılığına karar veriyor, Tanrı'nın anası olduğuna karar veriyorlar. Aradan bir müddet geçiyor, kutsal ruhun da tanrılığına karar veriyorlar. Konsillerle bunu yapıyorlardı. Konsiller bu iş içindi. Toplanıyorlar ve yeni bir din meydana getiriyor gibi adeta. Yeni bir inanç esası daha tespit ediyorlar. Ve şu da vardır, buna da inanmak farzdır diyorlardı. Şu ana kadar bir ilaha inanmışız, hata etmişiz. Meğer iki ilahmış diyorlardı. Sonra iki ilaha inanmakla hata etmişiz. Meğer üç ilahmış diyorlardı. Bu şekilde ara sıra konsiller toplanıyor ve böyle kararlar alıyorlardı. İşte bu konsillerin birisinde bu karar da alınmıştı. Ramazan ayı onlara da farz kılınmış. Oruç ayı onlara da farz kılınmış. Ve onlar sıcak mevsime geldiği zaman toplantı yapıp karar almışlardı. Sanki böyle bir yetkileri varmış gibi karar aldılar. Ve 30 günü 40 güne çıkaralım ama bahar mevsiminde tutalım bu orucu dediler. Baharı alalım. Ne kış ne yaz. İlkbaharda en güzel mevsimi alalım, onu oraya sabitleyelim dediler. Halbuki her sene 10 gün geriye gelmesinin bir sürü hikmetleri var. Böylece insan bütün mevsimlerde oruç tutmayı öğrenir. Aynı ayda olmuş olsaydı, şemse göre, güneşe göre, güneş takvimine göre olmuş olsaydı, ay takvimine göre olmasaydı, her zaman aynı ayda tutulmuş olsaydı, o zaman insan diğer mevsimlerde tutmaya alışmamış olurdu. Her mevsimde değişik yiyecekler var. O yiyeceklerden kendini mahrum etmeye alışmamış olurdu. Kısa mevsimlerde tutar, uzun mevsimlerde tutmaya alışmamış olurdu. Buna benzer hikmetlerinden dolayı Allah Azze ve Celle bu orucu ay takvimine göre tutmamızı emretti. Namaz güneşe göre, güneşin doğmasına batmasına göre namaz kılıyoruz. Ama oruca gelince aya göre takdir edildi. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem hadiste Ramazan hilalini gördüğünüz zaman tutun, Ramazan'a başlayın ve yeniden hilal gördüğünüz zaman, bayram hilalini, Şevval hilalini gördüğünüz zaman da bayram yapın, oruca son verin buyuruyordu. Hilale bakmayı emrediyordu. Ay takvimini esas olarak bize gösteriyordu yani. Bu şekilde insanlar her sene 10 gün geriye gitmek suretiyle bütün mevsimlerde 35-36 sene geçtiğinde bütün mevsimlerde oruç tutmuş olacaktım. Fakat onlar bu kanuna razı olmak istemediler. Kendilerinde böyle bir yetki görüyorlardı. Müdahale etme yetkisini görüyorlardı kendilerinde. Tıpkı bizim içimizden de bazı insanların böyle konuştuklarını görüyoruz. O gibi insanlar, bunlardan bazıları şöyle dediler. İbadetlere daha şu anda henüz bir şey söylemediler ama özellikle İslam'ın ceza hükümleri ile ilgili konularında konuşuyorlar. Özellikle devletle ilgili hükümleri konusunda konuşuyorlar. Ve mesela Allah Azze ve Celle hırsızın elinin kesilmesini emrettiyse bundan maksat caydırıcı bir ceza olmasıdır derler. Caydırıcı bir ceza olmasıysa maksat hapiste de bunu yapabiliriz derler. Hükmün kendisinin önemi yoktur derler. Ve biz hükmün kendisini almasak da, şeklini almasak da, ruhunu almış olsak yeterlidir derler. Ve bu şekilde koymuş olduğumuz yeni hüküm Allah'ın hükmü sayılır derler. Bu şekilde kendi hükümlerini Allah'ın hükmü olarak gördüklerini ilan ederler. Halbuki senin koymuş olduğun hükmün Allah katında makbul bir hüküm olduğunu bilebilir misin? Sen o hükmü kaldıralım, onun yerine şunu koyalım dediğin zaman, şekil önemli değil, ruhuna bakalım, manaya bakalım dediğin zaman, Allah Azze ve Celle senin koyduğun hükmü acaba kabul ediyor mu, bunu bilebilmen mümkün müdür? İşte nasıl ki o mümkün değilse hiçbir meselede insanın bunu bilmesi mümkün değil. Allah Azze ve Celle benim koyduğum şu hükmü acaba kabul etti mi etmedi mi? İnsanın bunu bilmesi mümkün olmadığı için hükümlere müdahale etmesi de mümkün değildir. Bu zamanda böyleleri var. Hükmün aynısını almayalım, dinin şekline bakmayalım, ruhunu alalım diyenler. Halbuki Allah Azze ve Celle bu dinin ruhunu gönderen de O'dur. Şeklini gönderen de O'dur. Boyasını gönderen de O'dur. Sadece inanç esaslarını değil, ibadetleri gönderen de O'dur. O ibadetlerin şeklini gönderen de O'dur. Dinin tafsilata dair bir takım hükümlerini gönderen de O'dur. Ve bu şekilde insanları istediği boya ile boyamak istemektedir. Sıbgatallah. Ve men ahsanu minallahi sıbga. Allah'ın boyası. Demek ki boya Allah'a ait olmalıdır. Bir arabanın motoru var. Evet, belki en önemli kısmı O'dur. Ama kaportası da var. Evet, şekli de önemlidir, kaportası da önemlidir ama aynı zamanda boyası da var, o da yerine göre önemlidir. Evet, bunların içerisinde en önemlisi motor olsa bile, evet meselenin ruhu daha önemli elbette, fakat şekli de önemli. Allah Azze ve Celle ruhunu gönderir de şeklini bize mi bırakacak? Şeklini gönderir de boyasını bize mi bırakır? Hepsini gönderen de kendisidir ve insanlara düşen tamamına teslimiyet göstermektir. Sadece ruhunu almakla mükellef değiliz. Şeklini almakla da mükellefiz. Orucun şekline de bağlı kalmak zorundayız. Hırsıza verilecek olan cezanın şekline de bağlı kalmak zorundayız. Faizle ilgili hükümlere de bağlı kalmak zorundayız. Fakat Pavlus'un yaptığını yapmak isteyenler var. Pavlus nasıl ki bu mantıkla Hristiyanlığı bozduysan, nasıl ki dinin inançlarını bozduysam, şeriat kısmını kaldırdıysa, şuna gerek yok, buna gerek yok dediysem, ruhunu alalım, önemli olan budur dediysem, Allah'ın o hükmü sadece bir misaldir. O misali almak zorunda değiliz. O zamanın insanları içindir. Bu zamanın insanları için biz kendimiz yeni hükümler koyabiliriz dediysem, bugün de bu ümmetin içinden çıkmış bir takım Pavloslar var. Her ümmetin Pavlosu var. Her memleketin Pavlosu var. Her şehrin bir Pavlosu var. Nasıl ki her dönemin müceddidleri varsa, her dönemin Pavlosları da var. Allah Azze ve Celle bu Pavlosların bozduğunu müceddidler göndermek suretiyle yeniden tamir eder, dini tecdid eder, yeniler ve o bid'atleri ve hurafeleri temizler. Gerek inanç alanındaki bid'atleri, gerek amel alanındaki bid'atleri Allah Azze ve Celle bu şekilde temizler. İşte o zaman Hristiyanlar bu bid'atı başlatmışlardı. Orucu bozdular. Kendi kendilerine karar verdiler. Neden dediler böyle değişik mevsimlerde tutalım ki? Yılın en güzel mevsiminde tutalım. Mart ayında, Nisan ayında tutalım mesela. Sabitleyelim dediler. Ve buna karşılık kefaret olarak da 10 gün ilave edelim dediler. 40 gün tutalım ama baharda tutalım dediler. Halbuki buna yetkileri yoktu. Yetkilerini aşıyorlardı. Sonra bir başka kral geldi. 40 güne çıkarılmış olan bu orucu kendi kafasına göre o da arttırdı. Hastalanmıştı kral. Adak adadı. Dedi ki eğer iyileşecek olursam bu 40 günlük orucu bir hafta ekleyeceğim, 47 güne çıkartacağım. Sanki böyle bir yetkisi varmış gibi. Öyle yaptı. İyileştiği zaman bir hafta daha ilave etti, 47'ye çıkardı. Aradan zaman geçti, bir başka kral geldi. O da dedi ki neden 47 olsun ki, ağzı düz bunu 50 yapalım. 50 güne çıkarmış oldular bu şekilde. Bazı rivayetlere göre önce bir güne indirdiler. Sonra çıkara çıkara 50 güne çıkardılar. Sonra tamamen terk ettiler. Ve bugün İncil'lerde hiçbir şekilde orucun emredildiğini göremezsiniz. Tevrat'ta emredildiğini göremezsiniz. Halbuki Allah Azze ve Celle onlara da yazılmıştı buyuruyor. Kur'an bu şekilde onların kendi dinlerini ve kitaplarını değiştirdiklerini bize haber etmiş oluyor. Demek ki tahrif ediyorlardı. Demek ki kendi kendilerine böyle bir yetki veriyorlar, yetki tanıyorlardı kendilerine. Halbuki böyle bir yetkileri de yoktu. Allah Azze ve Celle onların yetkilerini aştığını bize haber ediyor. Ve ey ümmeti Muhammed, siz de böyle şeyler yapmayasınız denilmiş oluyor. Onların kitaplarında şu anda görmüyorsunuz. Çünkü onlar bozdular. Siz de böyle şeyler yapmaya kalkışmayın. Hükmü değiştirmeye kalkışmayın. Nasıl ki mesela kendisini Müslüman kabul eden, Kur'an'ı kabul ediyorum diyen ama Hazreti Ali'yi de tanrılaştıran, onu ilah olarak görenler, insan olarak görünüyor olsa bile aslında o bir insan değildi, ilahtı diyenler, o bir tanrıydı diyenler, bu şekilde dini bozanlar ve kendi kafalarına göre oruçlar uyduranlar, Hristiyanların haline ne kadar da benziyorlar. Onlar Hazreti İsa'ya Tanrı diyorlar, Allah'ın oğlu diyorlardı. Bunlar da Hazreti Ali'ye Tanrı diyorlar, Allah diyorlar, Allah'ın oğlu diyorlar. Onlar orucu bu şekilde bozmuşlardı. Bunlar da orucu bozdular. Onlar orucu bir güne indirmişlerdi. Sonra 30'a 40'a çıkardılar, 50'ye çıkarmışlardı. Sonra da tamamen tekrar iptal etmişlerdi. Her konsil yeni bir karar veriyordu. Her papaz yeni bir karar veriyordu. Çünkü ellerinde sağlam olarak muhafaza edilmiş bir kitapları yoktu. Peygamberlerinin hadisleri onlara sağlam olarak da gelmemişti. Ne kitap onlara sağlam olarak gelmiş, ne de peygamberlerinin hadisleri onlara sağlam olarak gelmişti. İşte o yüzden onlar çok iyi biliyorlardı ki Markos İncil'i Markos'un yazdığı bir İncil'dir. Matta'nın kendi bildiklerine göre yazdığıdır. Allah'tan geldiği gibi değildir. Bunu biliyorlardı. O yüzden hatta bunu itiraf ederler ve derler ki İncil'lerde görülen yanlışlar olabilir. Bu hatalar İncil yazarlarına aittir. Markos'un hatasıdır, Matta'nın, Luka'nın, Yuhanna'nın hatasıdır derler. Kendi kitaplarına bakışları budur. Kitaplarına böyle baktıkları için, kendileri de müdahale edebilme hakkını kendilerinde görmektedirler. Markos kendi kafasına göre yazabildiyse bir şeyler, neden piskoposlar yazmasın ki? Neden konsiller toplanıp da bir şeyler değiştirmesin ki? Neden Matta yazıyor da piskoposlar yazmasın? Neden Luka yazıyor, Yuhanna yazıyor da? Neden Papa bir şeyler yazmasın, dine bir şeyler ilave edemesin? Neden azizler bir şeyler ilave edemesinler ki? İşte öyle oldu. Bir şeyler ilave ediyorlardı. Onlara ne kadar da benziyorlar, bizim içimizden çıktığını iddia eden, hakikatte içimize hiçbir zaman girmemiş olanlar, hakikatte Suriye topraklarında yaşamış olanlar, Bizans topraklarında yaşamış ve zamanında Hristiyan olanlar, İslam o topraklara kavuştuğu zaman Müslüman gibi görünen ve hakikatte Müslümanlaşamamış olanlar, Müslümanlaşmaları yarım kalmış olanlar, Kur'an'a inandım dediği halde, Muhammed Mustafa'ya inandım dediği halde, Hazreti Ali'yi Allah olarak görenler, onlar orucu da bu şekilde değiştirmişlerdi ve orucu iptal ettiler. Bir kısmı kendi kafasına göre bir takım perhizler yaparlar. Allah'ın haram kılmadığını haram kılar, haram kıldığını haram kılmazlar. Perhizi oruç yerine koyarlar. Hristiyanlardan aldılar bu ahlakı. Onlar da öyle yapmışlardı. Bir güne indirdiler, sonra 50 güne çıkardılar. Kademe kademe sonra tekrar iptal ettiler ve perhize dönüştürdüler. Bir takım Hristiyan mezheplerine göre et, sadece et yasaktı oruç olduklarından. Sadece et yememek. Bir kısım mezheplere göre sadece balık yememek, bir kısım mezheplere göre sadece süt gibi, yumurta gibi bir takım hayvani gıdaları yememek. Oruçtan bunu anlıyorlardı. Değiştiriyorlardı. Sabaha kadar yiyorlardı. Güneş doğana kadar yiyorlardı. Ondan sonra yemek yasak diyenler vardı. Her birisi bir çeşit hüküm ortaya koyuyordu. Çünkü baştan itibaren zaten böyleydi. Zaten baştan itibaren Markos kendi kafasına göre yazınca, Matta kendi bildiklerine göre yazınca, Allah'tan geldiğini zaten söylemiyorlar. Allah'tan geldiği gibi kelime kelime muhafaza edildiğini zaten kendileri de söylemiyorlar. Başlangıcı böyle olunca daha sonra da böyle devam etti. Her birisi kendinde müdahale etme yetkisi gördü. Halbuki insanın böyle bir yetkisi olamaz. Böyle yaptılar ve Allah Azze ve Celle peygamberimizle kitabı gönderdiği zaman, onu peygamber yaptığı zaman bütün bu hataları da düzeltmiş oluyordu. Kur'an'ın bir vazifesi de budur. Geçmiş bozulmuş olan kitaplardaki o bilgileri düzeltmek. O yanlış gerek inanç alanında gerek ibadet alanında, yanlış olan o bilgileri düzeltmek ve insanlara sırat-ı müstakimi göstermek. İşte buydu Kur'an'ın bir vazifesi, Hazreti Peygamber'in bir vazifesi buydu. Yanlışları düzeltip doğrultmak. Kur'an bu görevi yerine getirir. Birçok ayetlerde, geçmişte, geçmiş kitaplarda bozulmuş olan, değiştirilmiş olan yerler düzeltilir. İşte bu da aynı onlardan. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyam kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Ey müminler, yalnız size farz kılınmadı, sizden evvelkilere de farz kılınmıştı. Ramazan ayında, onlara Ramazan ayında mı farz kılınmıştı acaba? Kur'an ona işaret buyuruyor. Kema kutibe alellezine min kablikum ifadesi, onlara da farz olduğunu ifade ettiği gibi, bize farz kılındığı gibi, yani bir ay demek, onlara da bir ay. Demek onlara da vacip olarak, demek onlara da bir ay olarak, demek onlara da yeme içme yasağı olarak, cinsi münasebet yasağı olarak, demek onlara da aynı şekilde bize farz kılındığı şekliyle, onlara da o şekilde farz kılınmıştı. Yani Allah Azze ve Celle onların dediklerinin doğru olmadığını, orucun perhiz biçiminde olmadığını, hayvani gıdaların terki biçiminde olmadığını, bütün yiyecek ve içeceklerin ve cimanın terk edilmesi gerektiğini ifade etmiş oluyor. Onların bozduklarını ifade etmiş oluyor bize. Nefislerini terbiye etmeyenler, nefsi terbiye etmeyi göze alamayanlar bunları bozdular. Güzel mevsimi aradılar. Halbuki insanın bütün mevsimlerde oruç tutmaya ihtiyacı var. Böylece iradesi kuvvetlenecektir. Soğukta da tutacak, sıcakta da tutacak. Bu şekilde iradesi kuvvetlenecek. Ve aynı zamanda oruçlu olduğu günlerde bir takım şeyleri hissetmeye başlayacak. Anlayamadığı şeyler anlayacak. Oruç tutmadan anlayamayacağımız şeyler var. Aç kalmadan anlayamayacağımız duygular var. Nasıl ki mesela savaşa girmeden anlayamayacağımız bir takım duygular var. Bir insanın öldürüldüğünü görmeden, vücudunun paramparça olduğunu görmeden anlayamayacağımız duygular var. Depremi görmeden anlayamayacağımız duygular var. Aynı şekilde aç kalmadan anlayamayacağımız duygular var. Başımıza ağrılar girmeden anlayamayacağımız duygular var. İşte onları anlayabilmemiz buna bağlı. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem o yüzden buyuruyor ki, cennetin kapısını aç kalmakla çalınız. Cennetin kapısını çalmak istiyorsanız aç kalınız. Aç kalmakla, susuz kalmakla cennetin kapısını çalınız buyuruyordu. Kalp fidana benzer buyuruyor. Nasıl ki fidana çok su verdiğiniz zaman fidan ölürse, aynı şekilde çok yemek ve içmek suretiyle kalbinizi öldürmeyiniz. Çok yemek ve içmekle kalbiniz ölür buyuruyordu. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem çok yemenin kalbi öldürdüğünü ifade ediyor bize. Aç kalmadan, susuz kalmadan kalbin kuvvetlenmesi mümkün değil. Nefis sürekli olarak kuvvetlendiği müddetçe nefse galip gelebilmek mümkün değil. Her gün üç öğün yemek yiyen adamın nefsi kuvvetlenecektir. Ve bu kadar kuvvetlenmiş olan bir nefse hakimiyet zordur. Allah Resulü o yüzden Ramazan'ın dışında da oruç tutardı. Pazartesi perşembeleri özellikle, pazartesi perşembeleri ameller Allah'a arz olunur buyuruyordu. Amellerim Allah'a arz olunurken, oruçlu olarak arz olunmak isterim derdi. Ben oruçluyken amellerim Allah'a arz edilsin istiyorum buyuruyordu. Pazartesi perşembeler o yüzden oruçlu olmaya çalışıyordu. Allah Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem nasıl bu meselede ikaz ediyorsa, orucun nefsin üzerinde, nefse hakim olabilmek üzerinde tesirli olduğunu anlatıyorsam, ey gençler evleniniz, evlenemiyorsanız oruç tutunuz, çünkü oruç insanın şehvetlerini kırar buyuruyorsam, nefse hakimiyeti sağlar, bu şekilde nefse hakimiyeti öğrenirsiniz buyuruyorsam, aynı şekilde Hazreti Lokman aleyhisselam da oğluna öğüt verirken benzeri şeyler söylüyordu. Oğlum diyordu, çok yemek yemem. Çok yersen çok uyursun. Çok uyursan Allah'ın huzuruna az amelle gidersin. Amellerin az olur. Ömrünün birçoğu uykuyla geçmiş olur. Çok yeme ki çok uyumayasın. Çok uyumazsan çok hayırlı ameller işlemen mümkün olur. Nefsi terbiye etmek için de lazım. Hayırlı ameller işleyebilmek için de lazım. Ve Allah Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem, "Men sâme Ramazan imanen ve ihtisaben gufira lehu mâ takaddeme min zenbihi." Kim ki Ramazan'a iman ederek ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutacak olursa geçmiş günahları bağışlanır buyurdu. Sahih bir hadis, geçmiş günahların bağışlanacağını ifade ediyor. Özellikle küçük günahlar, büyük günahlar tövbe ile bağışlanır. Ama aklımıza gelmedik, bilemediğimiz bir sürü küçük günahlarımız da var. O Ramazan orucunun işte bir faydası da bu. Men sâme Ramazan, kim ki Ramazan'ı tutarsa, yani şehr Ramazan, kim ki Ramazan orucunu tutacak olursam, imanen ve ihtisaben, ihlaslı bir şekilde iman etmiş ve Allah'tan sevabını umarak bu şekilde tutacak olursam, onun geçmiş günahları bağışlanır ve Ramazan ayı hakkında başlangıcının rahmet olduğunu, ortasının mağfiret olduğunu, sonunun da cehennemden kurtuluş olduğunu ifade ediyordum. Demek ki rahmet günlerindeyiz şu anda. İlk 10 günü rahmet günleri, ikinci 10 günü mağfiret günleri, günahların bağışlandığı günler, son 10 günde de cehennemden kurtuluş. Ve cehennemden kurtuluşun gerçekleşebilmesi itikaf ile de mümkün. Ramazan bize sadece orucu hatırlatmamalı. Ramazan bize Kur'an'ın nazil oluşunu da hatırlatmalı, ama ben o meseleye bugün temas etmeyeceğim. Onu daha sonraya bırakıyorum. Ramazan bize nefsi teskiyeyi hatırlatmalı. Ramazan bize itikafı hatırlatmalı. Ramazan bize infakı hatırlatmalı, zekatı fitreyi hatırlatmalı. Her ne kadar zekatın bir mevsimi yoksa da, ne zaman zengin olduğunuza göre değişiyorsa da, fakat dünyada bugün o şekilde adet olmuş. Herkes Ramazan ayında zekatını verir. Halbuki fitre ile alakası vardır ama zekatla direkt olarak bir alakası yoktur. Ama dünyada o şekilde yayıldığı için insanlar ne zaman zengin olduklarını bilmediklerinden, herkes Ramazan'da zekatını verdiği için Ramazan insana zekatı da hatırlatır. İtikafı da hatırlatmalı. Bir kenarda, dağlarda, mağaralarda uzlete çekilme şeklinde değil. İslam'daki uzlet bu şekilde mescitte itikafa girmek şeklinde. Ramazan bize bunu da hatırlatır. Allah Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem her sene Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girerdim. Öleceği sene, Rabbine kavuşacağı sene ise son 20 günü itikafa girmiştim. İtikafta Hazreti Cebrail ile o zamana kadar gelmiş olan ayetleri okurdum. O okur, Cebrail dinler, Cebrail okur, Peygamberimiz dinler, mukabele ederler, karşılıklı okurlardı yani. Evet, Şehr-i Ramazan Kur'an ayıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem özellikle o ayda Kur'an'ı daha fazla okurdu. Allah Resulü o ayın, bu ayın son 10 gününde itikafa girer, ibadeti arttırırdı, hanımlarından uzak dururdu, mescitten çıkmazdı. Bu şekilde o son 10 gününü tamamen Rabbine verir ve kendine ayırır, Rabbine ayırır. Bu şekilde Allah Azze ve Celle'ye daha fazla yaklaşmaya çalışır ve ümmetine de örnek olurdu. İtikaf insanı Allah'a yaklaştırır. İtikaf insanın muhasebe yapmasını sağlar. İtikaf insanın insan için yıllık muhasebe yapabilmesi için bir imkandır. Dağlarda, mağaralarda değil, toplumdan uzaklaşmadan, Hristiyanların ruhbanlık anlayışına göre değil, onlar mağaralara çekilmek suretiyle güya Allah'a yaklaşacaklarını zannettiler. Halbuki toplumdan koptular, Allah'tan da uzaklaştılar, insanlardan da uzaklaştılar. Suni bir ortam meydana getirmek istediler. Suni bir ortamda insanlardan uzaklaştılar ve bu şekilde takva sahibi olacaklarını zannettiler. Hayatın dışına çıkarak takva sahibi olunabileceğini zannettiler. Halbuki hayatın dışına çıkmak şart değildi. Takva sahibi olabilmek için hayatın dışına çıkmak gerekmiyordu. Hayatın içinde kalarak da takva sahibi olmak mümkündü. İşte İslam bize bunu öğretir. Hayatın içinde kalarak Hazreti Peygamber, peygamber olmadan evvel mağaraya çıkıyordu. Dağa çıkıyor ve mağarada kalıyordu ama o peygamber olmadan evvelki eğitimiydi. Peygamber olduktan sonra bir daha dağa çıkmamıştı. Bir kez inmiş ve bir daha da çıkmamıştı. Artık ondan sonra o uzleti mağaralarda değil, itikafta yapıyordu, namazda yapıyordu. 5 vakit namazda Allah Azze ve Celle ile baş başa kalıyordu. Bir çeşit kısa bir uzleti gerçekleştirmiş oluyordu. Ve Ramazan'da da 10 gün mescitte kalmak suretiyle daha uzun bir uzlet gerçekleştiriyordu. Nefisle mücadele edebilmenin rükünleridir bunlar. Az yemek, az uyumak, az konuşmak ve uzlete çekilmek. İtikafta bir müddet kalmak. Mümkünse 10 gün, mümkün olmuyorsa kaç gün kalabiliyorsa o kadar. Bu şekilde kalıp geçmişin muhasebesini yapmak, bir yılı nasıl geçirdiğini düşünmek, yıl içerisinde ne gibi hatalar yaptığını düşünmek ve seneye neler yapacağını düşünmek, yeniden tazelenmek ve o şekilde mescitten çıkmak, bir takım kararlar alarak mescitten çıkmak. Uzletin faydası bu. Uzlete giren insan, İtikafa giren insan itikafta ümmetin halini de düşünmeli. Ümmet neden bu hale geldi? Neden çöktü? Ümmetler ne zaman çökerler? Nasıl dirilebilirler? Bana düşen vazife nedir? Ümmetin dirilişi nasıl gerçekleşecektir? Yeni bir nesil nasıl meydana getirilebilecektir? İşte bunları düşünmek. İtikaf bunları düşünmek için insana fırsat verir. Neler yaptım, neler yapmadım? Hangi hataları işledim, hangi hatalardan kendimi kurtarmalıyım? Hazreti Ömer bir seferinde bir adamı çağırdı, İyas bin Seleme'ye dedi ki, sen hacca göndermemi ister misin? İsterim ama dedi, neden ey emirel müminin? Hazreti Ömer dedi ki, seni şunun için gönderiyorum. Parası benden. Hatırlıyor musun geçen sene filan zamanda ben sana sen yolun üzerinde durmuştun. Ben de sana değneğimle dürtmüştüm. Çekili şöyle kenara demiştim ya. Evet dedim. İşte ben onu hatırladım da onun için seni göndermek istiyorum, beni bağışlayasın diye. Ben onu çoktan unuttum dedi adam. Ben onu hatırlamıyordum bile, unutmuştum ey emrel müminin. Ömer dedi ki ama ben hiçbir zaman unutamadım. Muhasebe yapan insanlar, geçmişin muhasebesini yapanlar, geçen senenin muhasebesini yapanlar, buna benzer hatalarımız mutlaka vardır, o hataları anlamak için onlar için bir fırsat olacaktır. Oruç insandaki meleklik hasletini güçlendirir. İnsanda çeşit çeşit hasletler var. İnsanda köpeklik hasleti de var, domuzluk hasleti de var, şeytanlık hasleti de var. Bir de meleklik hasleti var. O diğer hasletleri zayıflatıp meleklik hasletini güçlendirmekle mükellefiz. Köpeğin bir takım hasletleri var ya, insanları rahatsız eder. Ona buna havlar, hırlar ya hani. İnsanları korkutur ya hani. İnsanda da böyle bir haslet yok mudur? Çevresine korku veren, rahatsızlık veren insan. Köpeklik hasleti vardır. Köpek nasıl ki daima dilini sarkıtır, solur. Aynı şekilde insanda da doyumsuzluk var. Ondaki doyumsuzluğa benzer. İnsanda da bir doyumsuzluk var. Domuzluk hasleti de var. Domuz da öyle hırslıdır. Domuz da öyle pistir. Domuzda olan bir takım hasletler insanda var. Şeytanda olan bir takım hasletler insanda var. Şeytan yalan söyler, insan da yalan söyler. Şeytan kibirlidir, insan da kibirlidir. Şeytan aldatır, insan da aldatır. Şeytan maddeye önem verir, materyalisttir. İnsan da maddeye önem verir, o da materyalist. Şeytan kendini bir şey zanneder, Allah'a isyan eder. İnsan da Allah'a isyan eder. Şeytanda olan hasletler insanda da var. İşte insan bu hasletlerini zayıflatmak ve meleklik hasletini güçlendirmekle mükellef. İşte bu ibadetlerin her birisi insanı meleklik hasletini güçlendirmek içindir. İnsan bu şekilde, insan olduğu halde, nefsi olduğu halde yine de bu hasletini kuvvetlendirmeyi başarır ve meleklerden üstün olmuş olur. Diğer hasletleri zayıflatmakla ve meleklik hasletini güçlendirmekle mükellefiz. Bu şekilde insan yükselmiş olur. Meleklerden üstün olmak bununla mümkündür. Eğer nefsi olduğu halde İnsan nefsini zapturapt altına alır da, kendindeki bu kötü hasletleri terbiye eder de, meleklik hasletini güçlendirecek olursa nefsine rağmen, şeytanına rağmen, o takdirde meleklerden üstün olmuş olur. Çünkü meleklerin nefsi yok. O yüzden günah işlemiyor. Meleklerde o hasletler var ama onların nefsi olmadığı için onlarda o hasletler var. Meleklerde o hasletler var çünkü onlara şeytan tesir edemiyor. Meleklerde o hasletler var çünkü melekleri kandıran bir melek yok. Ama insanı kandıran insanlar var. İnsanı kandıran şeytan var. İnsanı kandıran nefsi var. İnsan bütün bunlara rağmen eğer nefsine hakim olacak olursa, meleklik hasletini güçlendirecek olursa melekten üstün olmuş olur. Bunun tersi de mümkün. Kendinde akıl olduğu halde, irade olduğu halde, kendisine peygamber ve kitap gönderilmiş olduğu halde, meleklik hasletini güçlendirmez de, diğer hasletlerini, kötü hasletlerini güçlendirecek olursa, aklını kullanmaz, nefsine ayak uyduracak olursa, o takdirde hayvandan da aşağı olmuş olur. Çünkü evet, o hayvanlarda o hasletler vardır. Ama onlar hayvandırlar, hayvan oldukları için o hasletler vardır. İnsan ise akıllı bir varlıktır. İnsana irade verilmiştir, akıl verilmiştir, peygamber gönderilmiştir, kitap gönderilmiştir. Kendisine davet ulaşmıştır, irade verilmiştir. Dolayısıyla insan eğer o kötü hasletleri kuvvetlendirip meleklik hasletini zayıflatacak olursa hayvandan da aşağı olmuş olur. İşte Kur'an-ı Kerim her ikisinin de mümkün olduğunu bize ifade ediyor. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Biz insanı en güzel surette yarattık. Melekten de üstün olabilir yani. Eşref-i mahlukat olarak yaratıldı. Eğer o kötü hasletlerini bastırır, İyi hasletlerini, meleklik hasletlerini güçlendirirse, namaz ile, oruç ile, zekat ile, kendisine emredilmiş olan, farz kılınmış olan ibadetlerle ve kendisini haramlardan korumak suretiyle eğer o meleklik hasletini güçlendirecek olursa eşref-i mahlukat olmuş olacak ve bu şekilde melekten üstün olmuş olacak. Ama aynı Kur'an buyuruyor ki ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ eşref-i mahlukat olan, ehsen-i takvim olarak en güzel surette yaratılmış olan bu insan esfel-i safiline de dönüşebiliyor. Oraya kadar da inebiliyor, hayvanlardan aşağı da olabiliyor. ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ sonra o insanı esfel-i safiline reddettik, oraya indirdik. Yani bu hasletlerini, o kötü hasletlerini, domuzluk, köpeklik, şeytanlık hasletlerini güçlendirerek esfel-i safiline de inmesi mümkündür, hayvandan aşağı olması mümkündür. İnhum illa kel en'am buyuruyor Kur'an. Nefsini terbiye etmemiş olanlar, aklını kullanmamış, nefsini terbiye etmemiş olanlar, onlar hayvanlar gibidirler. Belhum edallu sebile, hatta hayvanlardan da aşağıdırlar yol bakımından. Hayat bakımından hayvandan da aşağıdırlar. Neden? Çünkü hayvan bile sahibini tanır. Hayvan bile kendisine iyilik yapan sahibini unutmaz. Hayvan bile kendisinin sahibine hıyanet etmez. Ama insan hıyanet eder. İnsan kendi üzerinde hakkı olanların hakkını unutuverir. İnsan işte o zaman hayvandan aşağı bir noktaya gelmiş olur. Kendi üzerinde hakkı olan Allah'ın hakkını unutur. Peygamberin hakkını unutur. Anasının babasının hakkını unutur. Arkadaşının hakkını unutur. Bu şekilde hayvandan aşağı bir noktaya gelmiş olur. Esfel-i safiline düşer. Ve öyle bir hayat yaşar ki nefsine esir olan adamı o nefis öyle bir rezil eder ki hayvanın yapmadığını yapar hale getirir. Yollarda sürünen bir varlık durumuna gelir. Nefsini yenen alemleri yener. Nefsinde inkılaplar yapmayanlar alemlerde inkılaplar yapamazlar. Kendi iç aleminde inkılaplar yapmayanlar nasıl olur da dış alemde inkılaplar yapabilirler? Nefsini terbiye etmeyenler nasıl olur da alemleri terbiye edebilirler? Nefsini değiştiren çağları değiştirir. Nefsini değiştiren makamları değiştirir, makamperestleri değiştirir. Nefsini değiştiren alemleri değiştirir. Nefsini değiştiren alemlerde inkılapları gerçekleştirebilir. Aksi halde nefis kendi ile Rabbi arasında bir hicab olarak kalmaya devam eder. O hicabı yırtması lazım. Allah'a ulaşabilmesi için o perdeden kurtulması lazım. İşte o nefsin yırtılabilmesi, nefsin terbiyesiyle mümkündür. Kur'an nefsi terbiyenin zor olduğunu bize anlatır. Nefsin ilahlaştırılabilecek kadar güçlü olduğunu bize söyler. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَى gördün mü o kimseyi? Onun ilahı nefsi olmuştur. Onun bir tek ilahı vardır yani. Tek ilahı vardır. Belki siz onun birçok ilahı var olduğunu zannediyorsunuz. Hakikatte öyle değil. Onun tek bir ilahı vardır. O da onun nefsidir. Nefsini ilahlaştırmış olanlardan bahsediyor Allah Azze ve Celle. Demek ki nefis bu kadar güçlenebilmektedir. İlahlaştırılabilecek kadar. Ne demek ilahım? Onun emrine giriyor yani insan. Nefsin emrine giriyor. Artık Allah'ın emrinden çıkıyor ve nefsin emrine giriyor. Allah bir şey söylüyor, nefis başka bir şey söylüyor. Ve insan Allah'ın dediğini değil, nefsinin dediğini yapıyor. Nefsini ilahlaştırmıştır. Nefsin ilahlaşması nasıl olur? İşte böyle olur. Allah bir şey dediğinde, nefis başka bir şey dediğinde, kimin dediğini yapıyorsanız onun kulusunuz. Allah'ın dediğini yapan Allah'a kul olmuş demektir. Nefsin dediğini yapan nefsine kul olmuş demektir. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem hadiste buyuruyor. Yeryüzünde Allah'tan başka tapılan mabutların içerisinde nefisten daha büyüğü yoktur. Allah'tan başka tapılan, ibadet edilen, itaat edilenlerin içerisinde nefisten daha büyüğü yoktur. İnsanlar nefislerine taparlar. Şeytana tapmış zannedersiniz. Hakikatte nefsine tapmaktadır. İnsanlara tapıyor zannedersiniz. İdeolojilere tapıyor zannedersiniz. Kadına tapıyor zannedersiniz. Hakikatte o nefsine tapmaktadır. Bu şekilde Allah Resulü insanların nefislerine tapmalarının mümkün olduğunu bize ifade ediyor. Demek ki nefis bu kadar kuvvetlenebilmektedir. İşte oruç insanın nefsini zapturapt altına alması içindir. Nefse karşı mücadeleyi öğrenebilmesi içindir. Oruç tutan insan nefsine karşı özgürleşmiş olur. Nefis bir şey ister, insan hayır der. Nefsine karşı özgürleşir. Artık nefsinin esiri olmaktan kurtulur. Oruç insanı nefsin esiri olmaktan kurtarır, özgürleştirir. İnsan Allah'a karşı özgür olamaz, olmamalı, olmaya kalkışmamalı. Allah'ın dünyasında oturuyor. Allah'ın verdiği rızıklarla besleniyor. Allah'ın verdiği bedeni kullanıyor. Allah'ın verdiği havayı teneffüs ediyor. O halde Allah'a karşı özgür olamaz. Ama illa özgür olmak istiyorsa nefsine karşı özgür olabilir, olmalı. Şeytana karşı özgür olabilir, olmalı. İnsanlara karşı özgür olabilir, olmalı. İnsanlara kulluk yapıyor, nefsine kulluk yapıyor, şeytana kulluk yapıyor. Hakikatte nefsine kulluk yapıyor. Bu insan kendini, değerini düşürüyor. Değeri düşmüş adamdır bu adam. Değeri düşük adam, nefsine esir olmuş olan adam. Nefsiyle mücadele edemeyen, iradesiz adam. Öyle değil mi? Siz mesela bir insanda irade görmezseniz, ne kadar zayıf adamsın demez misiniz? Ne kadar zayıfsın, ne biçim adamsın demez misiniz? Demek ki iradenin zayıflığı, insanın değerini düşürmektedir. Demek ki insan iradesi güçlendikçe kıymetli bir varlık olmaktadır. O halde insanın nefsinin zayıflaması iradesinin kuvvetlenmesiyle mümkündür. Nefis zayıflatılacak, irade kuvvetlendirilecek. Ve irade kuvvetlendikçe iradeye karşı nefis zayıflatılmış olacak. Az yemekle, az uyumakla, gereksiz konuşmamakla ve bazen yalnız kalıp düşünmekle nefis zayıflatılacak. Ve oruç gibi bir takım ibadetlerle irade kuvvetlendirilecek ve bu şekilde hem insan kendinde olanların farkına varacak, iradesinin farkına varacak, hem kıymetli bir varlığa dönüşecek, kemale ermiş olacak, hem değerini yükseltmiş olacak ve özgür bir varlık durumuna gelecek. Nefsinin esiri olmaktan kurtulduğu zaman özgürleşecek. Ve artık bu insan bir şey yanlış ise ondan kendisini koruyabilecek bir insan olmuş demektir. Bir ay oruç tutan insan, bir takım şeylere hayır diyebilen bir insan olmuş demektir. Eğer hakkıyla oruç tuttuysam, daha doğrusu oruç onu tuttuysa, kendisi orucu değil, oruç kendisini tuttuysa. İbadetlerin içerisinde en zorudur oruç. Belki hacdan sonra oruç gelir desek daha doğru olur. Kur'an-ı Kerim el-haşi'ine vel-haşi'at vel-mutasaddiqine vel-mutasaddiqat ve's-saimine ve's-saimat buyurur. Allah Azze ve Celle müminlerin sıfatlarını sayarken, müminlerin kimler olduğunu anlatırken, onların içinden en değerli olanları söylerken sıralamayı bu şekilde yapmıştır. Kolaydan zora doğru namazı huşu içinde kılan kadınlar ve erkekler, Allah yolunda malından veren, tasadduk eden kadınlar ve erkekler ve sonra oruç tutan erkekler ve kadınlar buyurmuştur. Yani Allah Azze ve Celle önce namazdan bahsetmiş. Çünkü namaz bu ibadetlerin içerisinde daha kolay olandır. Sonra zekattan bahsetmiş, tasadduktan bahsetmiş, sonra ise oruçtan bahsetmiştir. Bunların derecesinin böyle olduğunu anlatmak için. Demek ki bunların içerisinde en zor olan oruçtur. O yüzden zaten sıralaması da o şekilde olmuştur. Allah Azze ve Celle namazı Mekke'deyken emretmiş ama zekatı Medine'ye hicretten sonra ilk sene içerisinde emretmiş. Daha sonra orucu ondan sonra emretmiş. Ve bu şekilde kolaydan zora doğru. Diyeceksiniz ki birçok insan için aslında oruç daha kolay geliyor. Birçok insan için namaz kılmayan insanlara bakın mesela oruç tutuyorlar. Demek ki onlara namaz daha zor geliyor, oruç daha kolay geliyor diyeceksiniz. Evet. Anlaşılmadan tutulan oruç daha kolay geliyor olabilir. Azalarla tutulmayan sadece midenin tuttuğu oruç. Evet, onlara namazdan daha kolay geliyor olabilir. Sadece mide oruç tutuyorsa o oruç tabii ki zekattan kolaydır, namazdan kolaydır. Ama hakiki oruca gelince o azalarla tutulan oruçtur. O yüzden ulema orucu üçe ayırmıştır. Avamın orucu, yalnızca ağzını ve midesini oruç tutturanların orucu. Fakat havasın orucuna gelince, salihlerin orucuna gelince, toplumda önde gelenlerin, maneviyat önderlerinin orucuna gelince, onların orucu azalarla, tüm azalarla tutulan oruçtur. Gözüyle oruç tutar, diliyle oruç tutar, eliyle ayağıyla oruç tutar, kulağıyla oruç tutar. O seviyede oruç tutanlar, onların azalarında bir hata meydana geldiği zaman adeta onların o seviyedeki orucu düşmüş olur aşağı seviyeye. Gözüyle oruç tutarken eğer gözüyle oruç tutamayacak olursa havasın orucu olmaktan çıkar, avamın orucuna düşer. Çünkü avam da midesini oruç tutturuyor. Azalarıyla orucu başaramıyor. Onların seviyesine düşmüş olur. Gözüyle oruç tutan bir insan iken, kulağıyla, eliyle, ayağıyla, diliyle, azalarıyla oruç tutan bir insan iken, eğer bunlarla oruç tutamayacak olursa, havastan olduğu halde, azalarıyla oruç tutan birisi olduğu halde, harama bakacak olursa, haram şarkılar dinleyecek olursa, haram konuşacak olursa, o zaman orucu, avamın orucu seviyesine düşmüş olur. Bir de mukarrabunun orucu var. Havasul havasın orucu. Onlar da hem mideleriyle hem azalarıyla oruç tuttukları gibi aynı zamanda kalben de oruç tutan insanlardır. Bunların kalplerine Allah'ın dışında başka bir şey girmez. Bunların kalplerinde başka bir şey yoktur. Tebettül makamına ulaşmış adamın orucu, Allah'tan başkasıyla alakasını kesmiş olanların orucu, mukarrabunun orucu, Allah tarafından tutulmuş ve kendisine yaklaştırılmış olanların orucu, mukarreb makamına ulaşmış olanların orucu, kalbinde Allah'tan başka bir şey olmayanların orucu. Bu mertebede oruç tutanın kalbine Allah'tan başka bir şey sirayet edecek olursa, Allah'ın sevgisinden başka bir sevgi sirayet edecek olursa bunun orucu da aşağı seviyeye düşmüş olacaktır. Bu seviyede oruç tutmak elbette ki kolay değildir. Havasın orucunu hiç olmasa tutmaya çalışmak lazım. Hiç olmasa oruç azalarla tutulmalı. Kalben orucu tutacak düzeye gelemese bile insan hiç olmasa havasın düzeyine gelmeli. Hiç olmasa azalarıyla oruç tutmalı, ta ki nefsi terbiye edilmiş olsun. Allah Azze ve Celle kitabında bu sıralamaya göre ifade ettiği gibi Hazreti Peygamber de Cibril hadisinde o şekilde ifade etmiştir. Cibril aleyhisselam Efendimiz'e gelip ehbirni anil İslam dediğinde, İslam'dan bana haber ver dediği zaman, İslam nedir dediği zaman, Hazreti Peygamber İslam'ın la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek olduğunu, namaz kılıp zekat vermek ve oruç tutmak olduğunu söylemiş idim. Yol bulabilenlerin, gücü yetenlerin hac etmesi olduğunu söylemişti. Sıralamayı bu şekilde yapmıştı. Namaz, zekat, oruç, hac diye sıralama yapmıştı. Orada da bu şekilde sıralandığına göre, demek ki sırası bu şekilde. Demek ki oruç aslında diğerlerinden daha zor, namazdan ve zekattan daha zor. Çünkü azalarla oruç tutmak icap ediyor. Ve kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bize nefislerimizi terbiye etmek için bu ibadeti emretti. Bu ibadeti yerine getirdiğimiz zaman, hakkıyla yerine getirdiğimiz zaman demek ki nefislerimizde bir değişme söz konusu olabilecektir. O yüzden insan her sene Ramazan'da bir kötü huyunu hedef seçmeli. O kötü huyuyla mücadele etmeyi kafasına koymalı. İşte eğer onu başarırsa, işte o zaman bayram yapabilir. Hakkıyla bayram yapabilmesi bir kötü huyundan kurtulduğu gündür. Eğer onu başarabilirse, işte o zaman gerçek bayram yapmış olur. Allah Azze ve Celle şu mübarek Ramazan ayını hakkıyla değerlendirebilmeyi bizlere nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Ya Rabbi yeryüzünde senin rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi İslam medeniyetini gerçekleştirebilmeyi nasip eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.